Anna Karenina, Tolstoy, 8. kaset, 2. yüz, sayfa 906. Sana göre boşanma çocuklar yüzünden gerekli. Vronsky'nin senin ve çocuklar için dediğini unutmuş ya da farkında olmamıştı. Benim için gerekli olduğunu düşünmüyor musun? Çocuk sorunu uzun zamandır sinirlendiriyordu onu. Vronsky'nin çocuk sahibi olma isteği ona göre güzelliğine hiç önem vermediğinin bir kanıtıydı. Vronsky bir yeri ağrıyormuş gibi yüzünü buruşturarak ''Sana senin için, özellikle senin için'' dedim. ''Çünkü senin sinirliliğinin büyük ölçüde durumunun belirsizliğinden ileri geldiğinden eminim.'' Anne onun dediklerini dinlemiyordu. Kışkırtıcı biçimde gözlerine bakan bu soğuk, acımasız yargıca dehşetle bakarak ''Evet, şu anda yapmacıklı davranmayı bıraktı.'' diye düşündü. ''Hayır, neden bu değil? Hem senin dediğin gibi sinirliliğimin nedeninin niçin senin lütfuna bağlı olduğunu anlamıyorum. Durum neden belirsiz oluyormuş? Tersine.'' Vronsky annenin sözünü keserek ''Anlamak istememene çok üzülüyorum'' dedi. İnatla kendi düşüncesini açıklamayı sürdürdü. ''Buradaki belirsizlik benim özgür olduğuma inanmandır.'' ''Bu konuda için tümüyle rahat olabilir'' dedi Anna. Başını çevirip kahvesini içmeye koyuldu. Serçe parmağını ayırarak fincanını kaldırdı ve dudaklarına yaklaştırdı. Birkaç yudum içtikten sonra Vronsky'ye baktı. Vronsky'nin yüzündeki anlamdan elinin hareketinin, dudaklarının çıkardığı sesin onun tüylerini diken diken ettiğini anladı. Titreyen eliyle fincanı masaya koyarken, ''Benim için annenin de düşündüğü şu seni evlendirme isteği pek önemli değil'' dedi. ''Ama bundan söz etmiyoruz biz. Özür dilerim. Hem ayrıca şunu da söylemeliyim ki, bana göre yaşlı ya da genç, annen ya da yabancı biri, kim olursa olsun, yüreksiz bir kadının hiçbir değeri yoktur. Böylelerinden nefret ederim.'' ''Anna, rica ederim, annemden saygısızca söz etme. Onun mutluluğunun neye bağlı olduğunu hissetmeyen bir kadın yüreksizdir. Yineliyorum, annemden saygısızca söz etmemelisin. Ona çok değer verir ve sayarım.'' dedi. Sesini yükseltmişti ve Anna'ya sert sert bakıyordu. Anna yanıt vermedi. Bakışlarını Vronsky'nin yüzüne ve ellerine dikmişti. Dün akşamki barışmalarının, Vronsky'nin tutkulu okşamalarının bütün ayrıntılarını anımsadı. ''Başka kadınları da böyle okşuyordur kuşkusuz.'' diye geçirdi içinden. Anna ona kinle bakarak ''Annemi sevmiyorsun sen.'' dedi. ''Bütün bunlar laf, laf, laf. Öyleyse o zaman bir karar vermek gerekir. Ben kararımı verdim.'' dedi. Odadan çıkmak için ayağa kalktı. Tam o anda Yashvin içeri girdi. Anna durup onu selamladı. Ruhunda fırtınalar esiyor, yaşamının onu korkunç sonuçlara götürecek bir dönemece geldiğini seziyordu. Bununla birlikte er ya da geç her şeyi öğrenecek bir yabancının önünde yapmacıklı davranması gerekiyordu. İçini kasıp kavuran fırtınaları bastırmaya çalışarak oturdu ve yeni gelenle konuşmaya başladı. İşleriniz nasıl, paranızı aldınız mı?'' diye sordu. ''Kötü sayılmaz. Galiba tümünü anlayamayacağım ama çarşamba günü gitmek zorundayım.'' Yashvin Vronsky'ye göz kırptıktan sonra konuşmasını sürdürdü. ''Peki siz ne zaman gidiyorsunuz?'' diye sordu. Bir kavganın üzerine geldiğini anlamıştı kuşkusuz. ''Galiba yarından sonra'' diye yanıt verdi Vronsky. ''Zaten epeydir yol hazırlığı yapıyordunuz.'' Anna barışma konusunda en küçük bir umut bile olmadığını belirten bakışlarını Vronsky'ye dikerek ''Bu kez kararımız kesin'' dedi. Yashvin'e dönerek ''Şu zavallı Pestova hiç acımadınız mı?'' ''Bunu hiç düşünmedim. Anna Arkadyevna. Bütün servetim burada.'' Ceketinin cebini gösterdi. ''Şu anda zenginim. Ama bu akşam kulübe gideceğim ve belki de oradan dilenci olarak çıkacağım. Oynamak için karşıma oturan kişinin bir tek düşüncesi olacaktır. Beni son metiliğime kadar soymak. Ben de aynı şeyi isteyeceğim. İşte böyle çarpışacağız. Zevk diye buna denir.'' ''Evli olsaydınız karınız için hoş olurdu bu,'' dedi Anna. ''Belki de bu yüzden hiç evlenmedim ve evlenmeye de niyetim yok.'' Vronsky gülümsemekte olan Anna'ya bakıp konuşmaya katıldı. ''Ya Helsingfors.'' Anna'nın bakışları Vronsky'ninkilerle karşılaştı ve yüzünün anlamı değişiverdi. ''Ona unutulmadı bu, değişen bir şey yok'' der gibiydi. Yashvin'e ''Aşık oldunuz mu?'' diye sordu. ''Ah yüce tanrım, hem de kaç kez. Anlarsınız ya, kartlarının önüne oturunca her randevu saatinde kalkacaksınız. Ben de aşkı düşünebilirim ama oyuna geç kalacak kadar değil. İşleri böyle yürütüyorum işte.'' ''Size bunu sormuyorum, şu andan söz ediyorum.'' dedi Anna. Helsingfors demek istiyordu ama Vronsky'nin kullandığı sözcüğü yinelemekten kaçındı. Bir aygır satın almak isteyen Voitov geldi. Anna kalkıp odadan çıktı. Vronsky evden çıkmadan önce Anna'nın yanına geldi. Anna masanın üzerinde bir şey ararmış gibi yaptı ama bu davranışından utanarak soğuk soğuk yüzüne baktı. Fransızca olarak ne istiyorsunuz diye sordu. Gambetta'nın soy kağıdını almaya geldim. Onu sattım dedi. Vronsky sözcüklerden çok sesinin tonuyla açıkça seninle konuşacak zamanım yok. Hem bu sonuç vermezler gibiydi. Ona karşı hiç suçum yok. Eğer beni kendisi cezalandırmak istiyorsa kendine etmiş olur diye düşündü. Çıkmak üzereyken Anna'nın kendisine bir şey söylediğini sandı. Birden Vronsky'nin yüreği bir acıma duygusuyla titredi. Neyin var Anna diye sordu. Anna garip ve soğuk bir tavırla hiçbir şeyim yok diye yanıt verdi. Vronsky iyi öyleyse diye düşündü. Yine soğuk tavrını takınarak çıktı. Çıkarken aynadan Anna'nın solgun yüzünü, titreyen dudaklarını gördü. Durup ona bir şey söylemek, teselli etmek istedi ama ne diyeceğini düşünmeye bile fırsat bulamadan bacakları onu odanın dışına sürükledi. Bütün günü evden dışarıda geçirdi. Akşam geç vakit döndüğünde oda hizmetçisi Anna'nın başının ağrıdığını ve ondan odasına girmemesini istediğini söyledi. Şimdiye dek hiç bütün bir günü kavgalı geçirmemişlerdi. Bu ilk kez oluyordu. Bu bir kavga değil, kesin bir soğumanın açıkça itiraf edilmesiydi. Bir kadına onun odasına soy kağıdını aramaya geldiği zamanki gibi bakılır mıydı? Ona bakarak yüreğinin umutsuzlukla parça parça olduğunu gördükten sonra ilgisiz, sakin bir yüzle hiçbir şey demeden çekip gidilir miydi? Bu yalnızca ondan soğuma değil, başka bir kadın sevdiği için ondan nefret etmesi demekti. Böyle olduğu apaçıktı. Vronsky'nin söylemiş olduğu acımasız sözleri, Anna'nın kesinlikle söylemek isteyebileceği sözleri de ekliyor ve bütün bunlar da onu çileden çıkarıyordu. Vronsky sizi alıkoymuyorum diyebilirdi. Canınız isterse gidebilirsiniz. Kuşkusuz er ya da geç kocanıza dönebileceğiniz düşüncesiyle boşanmak istemediniz. Öyleyse oraya dönün. Para gerekliyse size veririm. Kaç ruble gerek? En kaba bir adamın aklından geçebilecek her türlü sözü Vronsky'nin düşünebileceğini aklından geçiriyor ve sanki bunları söylemiş gibi Vronsky'ye kızıyordu. Bu dürüst ve içten adam daha dün bana aşkı konusunda güvence vermiyor muydu? Bundan önce de pek çok kez umutsuzluğa kapılmadım mı? İki saatini alan Wilson'lara gitmesinin dışında bütün gün her şeyin bitip bitmediğini, hiçbir barışma umudu olup olmadığını, hemen gitmesi mi yoksa onu bir kez daha görmesi mi gerektiğini düşündü durdu. Bütün gün onu bekledi. Akşam başının ağrıdığını söylemesi için hizmetçiye buyruk verdikten sonra odasına çekilince içinden "Eğer oda hizmetçisinin söylediklerinden sonra odama gelirse beni hala seviyor demektir. Gelmezse her şey bitmiş demektir. O zaman ne yapacağımı düşünürüm" diyordu. Akşam arabanın durduğunu, çanın çaldığını, ayak sesini, oda hizmetçisiyle konuştuğunu duydu. Vronsky söylenenlere inandı. Daha fazla bir şey sormadı. Sonra odasına girdi. Böylece her şey bitti. Böylece Vronsky'nin aşkını yaşatmanın tek yolu olarak düşündüğü ölüm fikri Anna'nın kafasında belirgin bir biçimde yerleşti. Aynı zamanda ölüm, onu cezalandırmak ve genç kadının ruhuna yerleşmiş olan kötü düşüncelerin elinde olmadan Vronsky'ye karşı sürdürdüğü kavgada zafer kazanması demekti. Şimdi artık Vozdvizhenskoye'ye gidip gitmemek, boşanıp boşanmamak hiç önemli değildi. Her şey yararsızdı. Bir tek şey, Vronsky'yi cezalandırmak önemliydi. Anna küçük şişenin içindeki afyonun tümünü içmenin ölmek için yeterli olduğunu düşünerek her zamanki dozu bardağa boşalttı. Bu iş ona öylesine kolay göründü ki yeniden iş işten geçtikten sonra Vronsky'nin ne kadar acı çekeceğini, vicdan azabı duyacağını, onun anısını yücelteceğini düşünmeye başladı. Gözleri açık yatmış, bitmekte olan tek bir mumun ışığında tavanın kabartma süslerine, tavanı kaplayan paravanın gölgesine bakıyor ve artık yok olduğunda, Vronsky için yalnızca bir anı olarak kaldığında sevgilisinin neler hissedeceğini canlı olarak gözlerinin önüne getiriyordu. Vronsky ona böyle acı sözleri nasıl da söyleyebildim diyecekti. Bir tek söz bile söylemeden nasıl da odadan çıkabildim. Şimdi o yok artık, bizi sonsuza dek terk etti. O orada artık. Birden paravanın gölgesi kıpırdadı. Bütün pervazları, bütün kavanı kapladı. Başka yerlerden başka gölgeler, önceki gölgelere karıştı. Gölgeler bir an yok oldu ama ardından hızlı hızlı bir araya üşüştü. Sonra her şey karardı. Ölüm diye düşündü Anna. Bu düşünceye öylesine sarıldı ki bir an nerede olduğunu anlayamadı. Uzun süre titreyen elleriyle kibriti bulamadı. Sönen mumun yerine başkasını yakamadı. Yaşama dönüşünden kaynaklanan sevinç gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü hissederek "Hayır, hayır, her şey ölümden daha iyidir. Onu seviyorum, o da beni seviyor, bu ilk kez olmuyor, geçecektir" diyordu içinden. Korkusundan kaçmak için büyük bir telaşla Vronski'nin çalışma odasına gitti. Vronski derin derin uyuyordu. Yanına yaklaştı. Uzun uzun uyuyanın yüzünü seyretti. Böyle uyurken onu öyle çok seviyordu ki sevgi gözyaşlarını yüzüne dikeceğini, o daha aşkından söz etmeden önce Vronski'nin ona karşı haksızlık ettiğini kanıtlamaya çalışacağını biliyordu. Onu uyandırmadan odasına döndü. Bir yudum afyon daha içtikten sonra sabaha karşı sıkıntılı, kesik kesik, bilincini tam olarak yitirmeden bir uykuya daldı. Sabahleyin düşlerinin sık sık, hatta Vronski ile ilişkisinden önce bile giren o korkunç karabasan yine onu sardı ve uyandırdı. Karmakarışık sakallı, ufak tefek, yaşlı bir adam, Fransızca anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak demir parçalarını karıştırıyordu. Bu karabasanı her görüşünde olduğu gibi Anna, bu ufak tefek köylünün kendisiyle hiç ilgilenmediğini ama kendi üzerinde korkunç işini yapmayı sürdürdüğünü hissediyordu. Soğuk ter içinde uyandı. Kalktığı zaman bir gün önceki olaylar gözlerinin önünden bir sis gibi geçti. Kavga ettik diye düşündü. Daha önce de pek çok kez oldu bu. Başımın ağrıdığını söyledim, o da odama gelmedi. Yarın gidiyoruz, onu görmem ve yolculuk için hazırlanmam gerek. Vronski'nin çalışma odasında olduğunu öğrenince yanına gitti. Salondan bakınca arabanın önünde duran mor şapkalı bir genç kız gördü. Genç kız zili çalan uşağa buyruklar veriyordu. Ardından holde konuşmalar oldu. Birisi merdiveni çıktı. Salonun yanında Vronski'nin ayak seslerini duydu. Vronski hızla aşağı indi. Anna yeniden pencereye yaklaştı. İşte diye düşündü. Şapkasız merdiven başına çıkmış arabaya yaklaşıyor. Mor şapkalı genç kız ona bir mektup veriyor. Vronski gülümseyerek ona bir şey söylüyor. Araba uzaklaştı. Vronski merdivenleri çıktı. Anna'nın içini kaplayan sis tabakası birden dağılıverdi. Bir gün önceki duyguları hasta yüreğini yine kemirmeye başladı. Şu anda dün bütün günü onunla birlikte onun evinde geçirerek kendini nasıl böylesine alçaltabildiğini anlamıyordu. Kararını bildirmek için Vronski'nin yanına gitti. Vronski Anna'nın yüzüne yerleşmiş olan o üzgün ve karanlık anlama bakıp nedenini anlamaya çalışmadan... Bayan Sorokina ile kızıydı gelenler. Annemin yolladığı parayı ve kağıtları vermek için gelmişler. Dün annemi görememiştim. Başın nasıl oldu, daha iyi mi? Dedi sakin sakin. Anna odanın ortasında durmuş, ona sessizce ve dik dik bakıyordu. Vronski ona bir göz attı, kaşlarını çattı ve mektubu okumayı sürdürdü. Anna yavaşça dönüp kapıya doğru yürüdü. Vronski hala onu geri çevirebilirdi. Ama Anna çıkmak üzereydi ve o hala susuyordu. Yalnızca çevrilen kağıdın hışırtısı duyuluyordu. Anna kapının eşiğini geçerken, aklıma gelmişken, yarın gidiyoruz değil mi dedi. Vronski, kesin mi? Anna Vronski'ye dönerek, siz gidiyorsunuz, ben değil diye yineledi. Dayanılmaz oldu artık bu iş. Pişman olacaksınız dedi ve çıktı. Vronski bir an bu sözleri söylediği sırada Anna'nın yüzünde beliren umutsuzluktan dehşete kapılarak onu durdurmak için atıldı. Ama dişlerini sıkıp kaşlarını çatarak kendini tuttu, yerine oturdu. Bu aptalca gözdağı onu sinirlendiriyordu. Her şeyi denedim, geriye bir tek yol kaldı. Kayıtsız davranmak diye düşündü. Kente sonra da vekaletnameyi imzalatmak için annesine gitmek için hazırlandı. Anna Vronski'nin çalışma odasından ve yemek salonundan gelen ayak seslerini duydu. Vronski salonun yanında durdu ama Anna'nın yanına gelmedi. Kısra Vortov'a yollamaları için buyruk verdi yalnızca. Daha sonra arabanın yaklaştığını ve kapının açıldığını duydu. Vronski çıktı. Sonra birden hole girdi. Biri yukarıda koşuyordu. Efendisinin unuttuğu eldivenlerini alıp getiren uşaktı bu. Anna pencereye yaklaştı. Vronski'nin hiç bakmadan eldivenlerini aldığını ve bir şey göstermek için uşağın sırtına dokunduğunu gördü. Ardından pencereye bakmadan arabaya oturdu. Bacak bacak üstüne attı. Eldivenlerini giyerken sokağın köşesinde gözden yitip gitti. Gitti demek, her şey bitti diye geçirdi içinden Anna. Pencerenin yanında duruyordu. Karanlıkta gördüğü şekillerle korkunç düşü bir anda aklında kırışıverdi. Yüreğini buz gibi bir korku doldurdu. Hayır, bu olamaz diye bağırdı. Oraya geçip hızla zili çaldı. Şu anda yalnız kalmaktan öylesine korkuyordu ki hizmetçinin gelmesini beklemeden onu karşılamaya çıktı. Hanımefendi, eğer çıkmak isterseniz beyefendi arabanın az sonra burada olacağını söylememi buyurdu. Peki, bir dakika bekleyin, hemen bir not yazmam gerek. Mihailov'u pusulayla ahırlara yollayın. Olabildiğince çabuk. Anna oturup şunları yazdı. Ben suçluyum, eve dön. Birbirimizle konuşmamız gerek. Tanrı aşkına gel, korkuyorum. Pusulayı mühürleyip hizmetçiye verdi. Hizmetçi gidince yalnız kaldığı için yeniden korktu. Bu yüzden de çocuk odasına gitti. Orada Sergey yerine kara kıvırcık saçlı, kırmızı, tombul yanaklı küçük kızını görünce ilk düşüncesi şu oldu. Bu değil, bu o değil. Onun mavi gözleri, sevimli, çekingen gülümsemesi nerede? Düşünceleri karmakarışık olduğundan çocuk odasında Sergey'i bulacağını ummuştu. Bir masanın yanında oturan küçük kızı bir mantar tıpasıyla masaya inatla vuruyordu. Frank üzümü gibi küçük kara gözleriyle annesine boş boş bakıyordu. İngiliz kızının sorusuna çok iyi olduğunu, yarın köye gideceğini söyleyerek yanıt verdikten sonra Anna küçük kızın yanında oturdu ve mantar tıpayı çocuğun önünde döndürmeye başladı. Ama çocuğun kahkahası, kaşlarının hareketi onu öyle canlı bir şekilde Vronsky'yi anımsatmıştı ki hıçkırıklarını tutarak kalktı ve odadan çıktı. Her şey bitti mi? Hayır, olanaksız bu diye düşündü. O geri gelecek. Ama o gülümsemesini, onunla konuştuktan sonraki canlılığını bana nasıl açıklayacak? Gözlerimle gördüm bunu. Açıklamasa bile bana her söylediğine inanacağım. Çünkü ona inanmasam yapacak bir tek şey kalıyor bana. Bunu yapmak da istemiyorum. Saate baktı. 12 dakika geçmişti aradan. Şu anda pusulamı almıştır. Geri dönüyordur. Fazla beklemem. 10 dakika kadar. Ama ya gelmezse? Hayır, olanaksız bu. Beni gözlü yaşı bulmamalı. Gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Evet, evet, ama saçımı taradım mı, taramadım mı? Bunu anımsamıyordu. Eliyle saçlarını yokladı. Evet, taranmışım. Peki ne zaman? Hiç anımsamıyorum. Ellerine inanmayıp saçlarını gerçekten tarayıp taramadığını görmek için aynaya yaklaştı. Saçlarını taramıştı ama ne zaman taradığını anımsamıyordu. Aynada dehşet dolu gözlerini, garip bir ışıkla parlayan kıpkırmızı yüzünü görünce kim bu diye geçirdi içinden. Birden anlayıverdi. Evet, bu benim. Baştan aşağı kendine bakınca birden vücudunda Vronsky'nin öpücüklerini hissetti ve omuzları ürperdi. Ellerini dudaklarına götürüp öptü. Neler oluyor, çıldırıyor muyum? Anuşka'nın ne yaptığına bakmak için yatak odasına gitti. Ne diyeceğini bilemeden oda hizmetçisinin önüne dikildi. Anuşka dedi. Anuşka onun ne diyeceğini anlamış gibi. Darya Aleksandrovna'ya mı gitmek istiyorsunuz diye sordu. Darya Aleksandrovna'ya mı? Evet, oraya gideceğim dedi ve içinden 15 dakika gidiş, 15 dakika dönüş, şimdi burada olur diye düşündü. Saatini çıkarıp baktı. Beni bu durumda bırakıp nasıl da gitti? Benimle barışmadan nasıl durabiliyor? Pencereye yaklaştı, sokağa bakmaya başladı. Onun hesabına göre Vronsky dönmüş olmalıydı. Acaba iyi hesaplamış mıydı? Yeniden ne zaman gittiğini anımsadı ve dakikaları saydı. Kolundaki saatin doğru olup olmadığını anlamak için büyük sarkaçlı saate yaklaştığı sırada merdivenin önünde bir araba durdu. Pencereden bakınca Vronsky'nin arabasını tanıdı ama merdivenden kimse çıkmıyordu. Aşağıda sesler duydu. Arabayla dönen yollamış olduğu adamdı. Anna uşağı karşılamak için aşağı indi. Kontu bulamadım. Nijni Novgorod'a garına gitmiş. Anna pusulasını geri veren kırmızı yüzlü Neşeli Mihailova. Neyin var, ne oldu dedi. Demek notumu almamış diye aklından geçirdi. Aynı pusulayla köye Kontes Vronsky'ye git. Neyse olduğunu biliyor musun? Bana hemen yanıtını getir. Peki ben bu arada ne yapacağım diye düşündü. Evet, Dori'ye gideceğim sahi. Yoksa çıldırırım. Ama telgraf çekebilirim hala. Bir telgraf yazdı. Sizinle konuşmam gerek, hemen gelin. Telgrafı yolladıktan sonra giyinmeye gitti. Giyinip şapkasını taktıktan sonra yeniden Anuşka'nın sakin gözlerine baktı. Onun küçük gri gözlerinde gerçek acıyı gördü. Anna hıçkırıkları arasında kendini koltuğa atarken ''Anuşka canım, ne yapmam gerek?'' diye mırıldandı. ''Neden bu kadar endişeleniyorsunuz Anna Arkadyevna? Böyle şeyler olur. Gidip eğlenin.'' dedi Anuşka. Anna kendini toparlayıp ayağa kalkarken ''Evet, gideceğim.'' dedi. Ben yokken telgraf gelirse onu hemen Darya Aleksandrovna'nın evine gönder. Yo, ben gelirim. Anna yüreğinin düzensiz atışlarını korkuyla dinlerken, bunları düşünmemeliyim, bir şeyler yapmam, bu evden kesinlikle ayrılmam gerek diye geçirdi içinden. Hemen çıktı ve arabaya bindi. Piotr sürücü yerine çıkmadan önce, nereye gidiyoruz diye sordu. Znamenka'ya, Oblonskilere. Hava açıktı. Sabah boyunca ince bir yağmur yağmış ve az önce hava açmıştı. Saç damlar, kaldırım taşları, yol taşları, tekerlekler, arabaların deri, tunç ve çelik yerleri, bütün bunlar Mayıs güneşiyle pırıl pırıl parlıyordu. Saat 3'tü. Sokağın en canlı zamanıydı. Gri atların hızla çektiği yumuşak yaylı, rahat arabanın bir köşesinde Anna tekerleklerin dinmeyen tıkırtısı ve açık havada hızla birbirini izleyen değişik görüntülerin etkisi altında son günlerdeki olayları değerlendiriyor, durumunu evdekinden çok farklı görüyordu. Şu anda ölüm düşüncesi ona çok korkunç ve açık gelmiyordu. Ölümün kendisi bile kaçınılmaz bir son gibi görünmüyordu. Şimdi kendi kendini küçük düşürdüğü için kendine sitem ediyordu. Beni bağışlaması için ona yalvarırım. Ona çok bağlıyım. Suçlu olduğumu kabul ediyorum. Neden? Onsuz yaşayamaz mıyım acaba? Bu son soruya yanıt vermeden tabelaları okumaya başladı. Büro ve depo. Dişçi. Evet, Dolly'ye her şeyi anlatırım. O Vronsky'yi sevmiyor. Zor olacak ama ona her şeyi söyleyeceğim. Beni sever o. Onun ömrünü tutacağım. Ona boyun eğmeyeceğim. Beni yönetmesine izin vermeyeceğim. Pilipov fırıncı. Sanki şu Pulipov denen adamın ekmek hamurlarını Petersburg'a yolladığını söylüyorlar. Moskova'nın suyu çok güzel. Sonra Midişçi'nin kuyuları ve gözlemeleri. Anna'nın anıları çok gerilerde kaydı. 17 yaşındaydı. Halasını görmeye Trinite Manastırı'na gitmişti. At da gidiliyordu oraya. O kırmızı elli kız ben miydim gerçekten? O zamanlar bana çok güzel ve erişilmez gibi görünen birçok şey şimdi öylesine zavallı görünüyor ki. Oysa eskiden çok basit gelen şeyler şimdi erişilmez gibi görünmüyor hiç. O zamanlar kim derdi ki kendimi böylesine küçük düşüreceğim? Notumu alınca kim bilir ne kadar sevinip gururlanacak. Ama ona göstereceğim. Ne kötü koku bu. İşleri güçleri durmadan boyayıp bina kurmak. Moda ve şapkalar diye okuyordu gerçekten. Bir adam ona selam verdi. Anuşka'nın kocasıydı bu. Vronsky'nin sözünü aklına getirerek bizim asalaklar diye düşündü. Bizim. Neden bizim? İnsanın kendini geçmişten koparamaması çok korkunç. İnsan kopamıyor ama unutabiliyor. Ben de unutacağım. Alexey Alexandrovich'le geçirdiği yılları ve onu belleğinden nasıl sildiğini anımsadı. Dolly ikinci kocayı da terk ettiğimi düşünecek ve kesinlikle bana hak vermeyecektir. Haklı olmak isteyen kim? Olamam zaten diye geçirdiği içinden ve ağlamak istedi. Ama hemen o anda geçmekte olan iki genç kızın gülümseyebileceklerini aklından geçirdi. Aşktan diyeceklerdi kuşkusuz. Bunun nedenli acı ve küçük düşürücü bir şey olduğunu bilmiyorlar. Bulvarlar, çocuklar. Üç çocuk koşuyor, atçılık oynuyor. Sergey. Her şeyimi yitireceğim, onu bulamayacağım. Evet, eğer Alexey geri dönmezse her şeyimi yitireceğim. Treni kaçırmıştır belki de. Belki de dönmüştür. Ah, yine aşağılanmak istiyorsun dedi kendi kendine. Hayır, Dolly'ye gidince her şeyi açıkça anlatacağım ona. Mutsuzum ben, bunu hak ediyorum. Yine de mutsuzum, bana yardım et. Şu atlar, bu arabada olduğum için kendimden nefret ediyorum. Bütün bunlar onun. Ama bir daha görmeyeceğim onu. Anne kendisine çok acı veren sözleri düşünmekten zevk alıyormuşçasına Dolly'ye söyleyeceklerini aklından geçirerek merdiveni çıktı. Hole girince kimse var mı diye sordu. Katerina Alexandrovna Levin diye yanıt verdi uşak. Anna Vronsky'nin aşık olduğu şu Kitty diye düşündü. Sevgiyle anımsadığı kadın. Vronsky onunla evlenmediği için üzülüyor. Oysa bana bağlandığı için yalnızca kin ve pişmanlık duyuyor. Anna geldiği sırada iki kardeş çocukların beslenmesi konusunda konuşuyorlardı. Dolly konuşmalarını kesen konuğunu karşılamaya yalnız çıktı. Sen daha gitmedin mi? Ben de sana gelmek istiyordum dedi. Bugün Steva'dan bir mektup aldım. Anna Kitty'yi görmek için çevresine bakınarak biz de bir telgraf aldık dedi. Alexey Alexandrovich'in ne istediğini anlamadığını yazıyor. Ama bir yanıt almadan gelmeyecek. Biri var sanıyordum. Mektubu okuyabilir miyim? Dolly sıkılarak. Evet Kitty bende dedi. Çocukların odasında kalıyor. Çok hastalandı. Duydum. Mektubu okuyabilir miyim? Sana getireyim ama reddetmez. Tersine Steva umutlu dedi. Dolly kapıda durdu. Ben uyumuyorum ve hiçbir şey istemiyorum dedi Anna. Anna yalnız kalınca nasıl Kitty benimle görüşmeyi küçültücü mü buluyor diye geçirdi içinden. Haklıdır belki de ama bunu belli etmek bir zamanlar Vronsky'ye aşık olan ona düşmez. Benim durumumdaki birini hiçbir namuslu kadının kabul etmeyeceğini biliyorum. Daha ilk günden her şeyimi onun uğruna feda ettiğimi biliyorum. İşte ödülü. Oh, ondan ne kadar nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Neden buraya geldim sanki? Bu daha kötü, daha zor. İki kardeş yandaki odada konuşuyorlardı. Şimdi Dolly'ye ne derim ben? Mutsuzluğumla Kitty'yi sevindirmemin ve kendimi onun korumasına sokmanın ne anlamı var? Hayır, hem Dolly bir şey anlamaz, benim de ona diyecek sözüm yok. Kitty'yi görmek ve ona her şeyi herkesi küçümsediğimi, hiçbir şeyi umursamadığımı göstermek hoşuma giderdi yalnızca. Donnie elinde mektupla geldi. Anna mektubu okudu. Tek söz bile etmeden geri verdi. Bunları biliyordum dedi. Hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Donnie Anna'ya merakla bakarak, ama neden? Bence hala umut var dedi. Onu böyle tuhaf ama sinirli olarak hiç görmemişti. Ne zaman gidiyorsun diye sordu. Anna gözlerini kırpıştırdı. Önüne bakarak ona yanıt vermedi. Kızararak kapıya baktı. Ne o? Kitty benden kaçıyor mu diye sordu. Donnie yalan söylemeyi beceremeden. Ne saçma düşünce. Bebeğini emziriyor. Pek beceremiyor bu işi. Ona öğüt verdim. Çok sevindi. Birazdan gelecek dedi. Kitty Anna'nın geldiğini öğrenince bir kıyıda durmak istemişti ama Donnie onu ikna etti. Genç kadın gücünü toplayarak geldi. Anna'ya yaklaşarak elini uzattı. Kızararak titrek bir sesle çok sevindim dedi. Kitty bu kötü kadına duyduğu düşmanlıkla onu hoş görme isteği arasındaki savaş yüzünden bocalamıştı. Anna'nın sevimli ve güzel yüzünü görür görmez duyduğu düşmanlık yok oldu. Benimle karşılaşmak istemeseydiniz şaşmazdım dedi Anna. Her şeye alıştım artık. Hasta mıydınız? Evet, epey değiştiniz belli oluyor. Kitty Anna'nın kendisine düşmanca baktığını hissediyordu. Bu düşmanlığın bir zamanlar onun koruyucusu olan Anna'nın şimdi karşısında kendini yapmacıklı bir konumda görmesinden kaynaklandığını düşündü. Ona acıdı. Çocuğun hastalığından, Steve'dan söz ettiler. Ama Anna hiçbir şeyle ilgilenmiyordu elbette. Anna ayağa kalkarak seninle vedalaşmaya gelmiştim dedi. Ne zaman gidiyorsunuz? Anna yanıt vermeden Kitty'ye döndü, gülümseyerek, sizi gördüğüme çok sevindim dedi. Hakkınızda herkesten, hatta kocanızdan bile çok şey duydum. Beni görmeye geldi, ondan çok hoşlandım diye ekledi açıkça, belli olan kötü bir niyetle. O nerede? Kitty kıpkırmızı kesilerek, köye gitti dedi. Ona selamlarımı söyleyin, unutmayın. Kitty Anna'ya kibarca bakarak, elbette dedi hemen. Peki, hoşça kal Dolly. Dolly'yi kucakladı, Kitty'nin elini sıktı ve telaşla çıktı. Kitty kız kardeşiyle yalnız kalınca yine eskisi kadar büyüleyici dedi. Çok güzel ama çok üzgün bir hali var. Donnie kardeşini hale kadar geçirirken bugün pek garip bir hal var üstünde dedi. Bana ağlayacakmış gibi geldi. Anna evden çıktığından daha kötü bir durumda arabaya bindi. Çektiği bütün acıların üstüne hakarete uğradığı duygusu tuz biber ekiyordu. Onu dışlamışlardı. Kitty ile karşılaştığında bunu açıkça anlamıştı. ''Nereye gidiyoruz, eve mi?'' diye sordu Piotr. Anna hiç düşünmeden ''Evet, evet'' diye yanıt verdi. Geçmekte olan iki kişiye bakarak ''Bana nasıl baktılar öyle?'' diye düşündü. Korkunç, anlaşılmaz, merak uyandıran bir şeye bakar gibi. Böyle heyecanlı heyecanlı ne konuşuyorlar acaba? İnsan duygularını başka birine anlatabilir mi? Donnie ile konuşmak istiyordum ama hiçbir şey söylemediğimi iyi ettim. Mutsuz olduğumu çok sevinirdi. Bu duygusunu saklardı ama benim duyduğum zevkleri kıskanıp cezalandırıldığımı gördüğünü için sevinirdi. Kitty daha çok sevinirdi eminim. Kocasına daha çok yakınlık gösterdiğimi biliyor. Kıskanıyor, benden nefret ediyor. Nefretten de fazla beni küçümsüyor. Ona göre ben ahlaksız bir kadınım. Eğer gerçekten öyle biri olsaydım, kocasını kendime aşık edebilirdim isteseydim. Bunu istiyordum da. Anna karşıdan arabayla gelen, onu bir tanıdığına benzetip parlak kumaştan şapkasını çıkarıp, onu selamladıktan sonra yanıldığını anlayan, kırmızı yanaklı şişman bir adamı görerek, ''Ya şu adam neden böyle sevinçli?'' diye sordu kendi kendine. Beni tanıdığını sanıyordu. Oysa beni herhangi bir kimseden daha az tanıyor. Kendimi ben bile tanımıyorum. Fransızların dediği gibi yalnızca nelerden hoşlandığımı biliyorum. Ama bir dondurmacıyı durduran iki çocukla dondurma kovasını başından indirip havlunun bir ucuyla yüzündeki teri silen dondurmacıya bakarak bunlar da şu diye düşündü. Hepimiz tatlı ve hoş kokulu bir şeyler istiyoruz. Şekerleme olmadığından şu biz dondurmadan alıyorlar. Kitty'nin durumu da aynı. Vronsky olmayınca Levin'i aldı. Bana imreniyor ve bu yüzden de benden nefret ediyor. Birbirimizden nefret ediyoruz. Ben Kitty'den, Kitty de benden. Gerçek böyle işte. Tütkin Koffer, Römefe Koffer Part Tütkin. Geldiği zaman bunu söyleyeceğim ona diye düşündü ve gülümsedi. Ama o da gülünç şeyleri anlatabileceği kimsesi olmadığını anımsadı. Zaten gülünç ya da neşeli bir şeyler yok ki. Her şey iğrenç. Ayin çanı çalıyor. Şu satıcı da ne kadar özenli haç çıkarıyor böyle. Bir şeyleri düşünmekten korkar gibi. Bu kiliseler, bu çanlar ve bu yalanlar neden? Yalnızca birbirimizden nefret ettiğimizi gizlemek için. Şu arabacı nasıl da öfkeli öfkeli bağırıyor. Yashvin, beni gömleksiz bırakmak istiyor. Ben de aynı şeyi istiyorum diyordu. İşte gerçeğin ta kendisi. Kendi durumunu unutacak kadar bu düşüncelere dalmış olan Anna, evinin kapısına gelince kendini toparladı. Onu karşılamaya gelen kapıcıyı görünce bir mektupla bir telgraf gönderdiğini anımsadı. Yanıt var mı diye sordu. Bakayım dedi kapıcı. Masasına göz atınca birer telgraf bularak hanımına verdi. Saat 10'dan önce gelemem. Vronski yazıyordu mektupta. Haberci döndü mü? Hayır bayan dedi kapıcı. Öyleyse ne yapmam gerektiğini biliyorum. İçimi öfke ve öç alma isteğinin kapladığını hissederek üst kata koşarak çıktı. Kendim gidip onu bulacağım. Tamamen ayrılmadan önce ona her şeyi söyleyeceğim. Bu adamdan nefret ettiğim kadar kimseden etmedim diye düşündü. Holde bir şapka görünce tiksintiyle ürperdi. Vronski'nin telgrafının onun telgrafına yanıt olarak çekildiğini, henüz notunu almadığını düşünemiyordu. Vronski'yi annesi ve bayan Sorokina ile rahat rahat konuşup annenin çektiği acı yüzünden seviniyor diye hayal ediyordu. Evet hemen gitmeliyim dedi kendi kendine. Nereye gideceğini bilmiyordu. Şu lanet evde onu boğan duygulardan kaçmak istiyordu çabucak. Hizmetçiler, mobilyalar, her şey onda tiksinti ve öfke uyandırıyor, bir yük gibi eziyordu onu. Evet, gara gitmeliyim. Orada yoksa gidip bulmalı, gününü göstermeliyim. Anne gazetedeki tren saatlerine baktı. 8:02 geçe bir tren vardı. Vaktim var diye düşündü. Arabayı hazırlamalarını buyurdu. Yol çantasına 2 gün için gerekli olacak eşyayı koydu. Bu eve bir daha dönmeyeceğini biliyordu. Kafasında yaptığı belli belirsiz tasarılara göre garda ya da kontesin önünde olacaklardan sonra trenle Nijni Novgorod'dan sonra ilk kentte inecek ve orada kalacaktı. Akşam yemeği hazırdı. Masaya yaklaştı, ekmeğin peynirin kokusunu içine çekti ama yalnızca tiksinti duydu. Arabayı getirmelerini buyurdu ve çıktı. Evin gölgesi hala sokağın karşısındaydı. Hava açıktı. Akşam güneşi ısıtıyordu ortalığı. Yol eşyalarıyla annenin yanında yürüyen Anushka, eşyaları arabaya yerleştiren Pyotr, arabacı, hepsi hareket ve sözleriyle genç kadını sinirlendiriyorlardı. Sana gereksinim yok Pyotr. Peki ama biletinizi kim alacak? İyi, nasıl istersen, zararı yok, dedi öfkeyle. Pyotr arabacının yanına çıktı ve gara gitmek üzere hareket işareti verdi. Arada sivri kaldırım taşları üzerinde sarsılarak hareket ettiği zaman Anna kendi kendine işte yine o kız, her şeyi anlıyorum dedi. Kafasına yine hemen yeni izlenimler birbiri ardına düşüverdi. Son olarak neyi düşünüyordum öyle? Kuaför Tiyotkin'i mi? Hayır o değildi. Ah Yashvin'in söylediklerini. İnsanları birbirine bağlayan tek bağ yaşam. Kavgası, kin... 4 atlı bir arabayla köye pikniğe gittikleri belli olan bir gruba bakarak içinden onlarla konuşarak. Hayır boşuna gidiyorsunuz. Hem yanınızda götürdüğünüz köpek size yardım etmez. Kendinizden kaçamazsınız. Pyotr'un baktığı yana bir göz atınca bir bekçinin götürmekte olduğu başı bir o yana bir bu yana sallanan kör kütük bir fabrika işçisi gördü. İşte en kestirme yol bu dedi içinden. Çok beklediğimiz halde Kont Vronski ile ben bu zevki tadamadık. Anna Vronski ile olan ilişkilerini bambaşka bir açıdan değerlendiriyordu artık. Ben de aradığım neydi? Aşktan çok övünme düşkünlüğünü gidermek. Onun sözlerini ilişkilerinin ilk günlerinde uysal bir av köpeğinin yüzünü andıran yüzündeki anlamı düşünüyordu. Evet, övüngenlik duygularını gidermesinin zaferiydi bu anlam. Biraz da aşk vardı elbet. Ama daha çok zaferinden kaynaklanan bir gururdu bu. Beni elde ettiği için övünüyordu. Şimdi her şey bitti artık. Gururlanacağı bir şey kalmadı. Övünç değil, utanç duyuyor. Alabileceğini aldı benden. Şimdi ona gerekli değilim artık. Sırtımda bir yüküm ben. Bana karşı namussuzca davranmamaya çalışıyor. Dün ağzından kaçırdı. Boşanıp kendisiyle evlenmemi istiyor. Gemileri yakmak için elbette. Beni seviyor ama nasıl sevgi bu? The Zeus is gone. Kiralık bir atla geçmekte olan bir memuru görünce bu da herkesi şaşırtmak istiyor. Kendini çok beğendiği belli dedi. Alexey artık bana önem vermiyor. Ondan ayrılırsam için çok sevinir. Bir varsayım değildi bu. Şimdi ona yaşamın ve insan ilişkilerinin anlamını açıklayan bu parlak ışıkta durumu açıkça görüyordu. Benim aşkım gittikçe daha tutkulu, daha kıskanç oluyor. Onunki ise günden güne sönüyor. İşte bu yüzden ayrılmamız gerek. Hiç yolu yok. O benim her şeyim. Kendimi tümüyle bana vermesini istiyorum ondan. Oysa tersine o benden gitgide uzaklaşmak istiyor. İlişkimiz başlamadan önce birbirimizle karşılaşmaya can atardık. Şimdi ise herkes bir yana gidiyor. Yapacak bir şey yok. Anlamsız derecede kıskanç olduğumu söylüyor. Ben de kendi kendime onu aptalcasına kıskandığımı söylüyordum. Ama bu gerçek değil. Ben kıskanç değilim. Mutsuzum. Ama... Keşke onun okşamalarını çılgınca seven bir metresten başka bir şey olsaydı. Ama yapamıyorum. Başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Bu istekle onda tiksinti ve kin uyandırıyorum. Başka türlü olamaz. Mademoiselle Sorokina da gözü olmadığını, Kitty'ye aşık olmadığını söylerken beni aldatmadığını, bana ihanet etmeyeceğini bilmiyor muyum sanki? Bunları biliyorum ama beni yatıştırmıyor bunlar. Beni sevmediği halde yalnızca görev duygusuyla bana iyi, seveceğim davranıyorsa, bana duyacağı nefretten bin kat daha kötüdür bu yaptığı. Cehennem hayatı. Ama yine de gerçek, uzun zamandan beri sevmiyor beni. Aşkın bittiği yerde de nefret başlar. Bu sokakları hiç bilmiyorum. Birkaç tepecik, sonra evler, evler. Evlerde de hep insanlar. İnsanlar var. Mutlu olmak için istediğim şeyi buldum. Varsayalım, boşandım diyelim. Alexey Aleksandrovic bana Sergi'yi versin ve ben de Vronsky ile evleneyim. O anda Alexey Aleksandrovic'i büyük bir istekle anımsadı. Yumuşak ve cansız bakışlı gözleriyle, mavi damarlı elleriyle gözlerinin önünde capcanlı duruyormuş gibi geldi Anna'ya. Sesinin çınlamalarını, parmaklarının çatırtısını duydu. Eskiden Alexey Aleksandrovic ile onun arasındaki aşk diye adlandırılan o duyguyu anımsayınca korkuyla ürperdi. Boşandım ve Vronsky'nin karısı oldum diyelim. Peki ya sonra? Kitty yine bana şimdiki gibi bakmayacak mı? Bakacak. Ya Sergey? Kocalarım üzerinde düşünmeye, sorular sormayı sürdürmeyecek mi? Vronsky ile aramda yeni bir duygu gelişecek mi? Mutlu olmayı değil de yalnızca acı çekmeyeceğimi umabilir miyim? Hayır, hayır dedi hiç düşünmeden. Olanaksız bu. Bizi ayıran yaşamdır. Onun mutsuzluğunu ben, benimkini de o yaratıyor. İkimiz de değişemeyiz. Her şeyi denedik. Dizginler elimizden çıktı. Bak hele, çocuğuyla bir kadın dilenci. Kuşkusuz ona acıdığını düşünüyordur. Hepimiz dünyaya birbirimizden nefret etmek, sonra üzülmek ve başkalarına acı çektirmek için gelmedik mi? İşte öğrenciler. Ya Sergey? Onu sevdiğimi sanıyor, onun sevgisiyle yüreğim yumuşuyordu. Ama yine de onsuz yaşadım. Onun sevgisini başka birinin sevgisiyle değiştirdim. Bu başka sevgimden hoşnut olduğum sürece bu değişikliğe üzülmedim. Anna başka bir sevgi diye adlandırdığı şeyi tiksintiyle anımsadı. Şu anda kendi yaşamını ve başkalarınınkini açıkça görebildiğine seviniyordu. İşte böyle kendimi Piotr'u, arabacı, Theodor'u, şu satıcıyı, bütün bu afişlerin çağırdığı Volga'da yaşayan insanları da görüyorum. Nijni Novgorod garına gelmişlerdi. Hamallar arabayı karşılamaya koştular. Piotr, Obralovka'ya bir bilet alayım mı diye sordu. Anna nereye neden gitmek istediğini kesinlikle unutmuştu. Bu soruyu anlayabilmesi için gerçekten bir çaba göstermesi gerekiyordu. Para çantasını uzatarak evet dedi. Küçük kırmızı çantasını eline alarak arabadan indi. Birinci mevki bekleme salonundaki kalabalığın arasına girerken durumunun ayrıntılarını ve aralarında düşündüğü çözüm yollarını yavaş yavaş anımsadı. Yeniden umutla umutsuzluk arasında kararsızca çarpan acılı yüreği yaralandı. Yıldız biçimindeki kanepeye oturup treni beklerken salona girip çıkanlara tiksinerek bakıyordu. Gara indiğini, Vronsky'ye bir mektup yazdığını hayal ediyor, neler yazacağını düşünüyordu. Kimi zaman Vronsky'ye Anna'nın çektiği acıları hiç anlamadan, durumundan annesine yakınırken gözlerinin önünde canlandırıyor, kimi zaman kendini odaya girerken hayal ediyor, ona söyleyeceklerini düşünüyordu. Kimi zaman da yaşamın hala güzel olabileceğini düşünüyor, Vronsky'yi sevmesinin, ondan nefret etmesinin ona ne büyük acılara mal olduğunu hissediyordu, büyük bir acıyla ve yüreği çarpıyordu. Çınırak sesi duyuldu. Çirkin ve küstah birkaç genç uyandırdıkları etkiyi anlamaya çalışarak hızlı hızlı yürüyorlardı. Ayağında tozluklarıyla üniformalı Piotr aptal aptal salondan geçti. Vagona kadar geçirmek üzere Anna'ya yaklaştı. Peronda Anna yürürken gürültülü gürültülü konuşan insanlar sustular. İçlerinden biri ötekilere bir şeyler fısıldadı. Sözlerinin iğrenç olduğu belliydi. Anna vagonun yüksek basamağını tırmanıp boş bir kompartmanda bir zamanlar beyaz olan örtüsü lekeli yaylı bir kanepeye oturdu. Çantasını yanına koydu. Piotr aptalca gülümseyerek şiritli kasketini kaldırarak selam verdi. Bir kondoktör vagonunun kapısını kapadı. Etekli bir yastıkla kabartılmış çok çirkin bir kadınla, Anna onu düşüncesinde soydu ve çirkinliğine şaşırdı, şımarık şımarık gülen küçük bir kız peronda koşuştular. Katerina Andreyevna da hepsi onda matante diye bağırdı küçük kız. Küçük bir kız ama yine de bozulmuş ve kırıtıyor diye düşündü Anna. Kimseyi görmemek için kalktı ve kompartmandaki öteki kapının yanına oturdu. Pencerenin altında kasketinin altından karma karışık saçları görünen pis bir köylü vardı. Adam vagonun tekerleklerine doğru eğilmişti. Bu iğrenç köylüyü gözüm ısırıyor diye düşündü Anna. Birden gördüğü düşü anımsadı. Korkudan titreyerek perona bakan pencerenin yanına geçti. Konduktör kapıyı açtı. İçeri bir erkekle bir hanım girdi. "Çıkmak mı istiyorsunuz hanımefendi?" diye sordu. Anna yanıt vermedi. Konduktörle içeri girenler tülünün altından yüzündeki dehşet dolu anlamı görmemişlerdi. Anna yine köşesine döndü ve oturdu. Karı koca da karşısına oturdu. Giysisini dikkatle ama gizliden gizliye inceliyorlardı. Bu insanlar Anna'yı iğrendiriyordu. Erkek sigara içmek için izin istedi. Amacı sigara içmek değil, onunla konuşmaktı. İzin alınca sigara içmekten daha fazla gereksinimi duymadığı halde karısıyla Fransızca konuşmaya başladı. Yalnızca Anna duysun diye anlamsız şeylerden söz ediyordu. Anna onların ikisinin de birbirlerine karşı nefret ve tiksinti duyduklarını açıkça görüyordu. Böyle iğrenç insanlardan nefret etmemek elde değildi. İkinci çan çaldı. İnsanlar ve yükler hemen harekete geçti. Bağırıp çağırmalar, kahkahalar arttı. Anna bu dünyada kimsenin sevinmeye hakkı olmadığını iyice anlıyordu. Bu yüzden de gördükleri onu acı verecek kadar kızdırdı. Hiçbir şey duymamak için kulaklarını tıkamak istiyordu. Sonunda üçüncü çan çaldı. Bir düdük sesi, lokomotif gıcırtısı, ardından zincirlerin gıcırtısı duyuldu. Erkek haç çıkardı. Anna adama öfkeyle bakarak, bunu yaparken neler düşündüğünü bilmek hoş olurdu diye düşündü. Anna kadının başının üzerindeki pencereden geri gidiyormuş gibi duran peronda trenle birlikte koşan insanlara baktı. Anna'nın oturduğu vagon, rayların bağlantı yerlerinden düzenli aralıklarla sarsılarak peronun bir taş duvarı, bir işaret direği ve başka vagonları geçiyordu. Tekerlekler rayların üstünde hafif hafif gıcırdıyordu. Parlak akşam güneşi pencerelerden yansıyor, hafif bir yel perdeleri şişiriyordu. Anna serin havanın etkisiyle yol arkadaşlarını unutarak düşüncelere daldı. Nerede kalmıştım? Ha evet. Acı çekmeden yaşayabileceğim bir yaşam biçimi bulamayacağımı, hepimizin acı çekmek için dünyaya gelmiş olduğumuzu düşünüyordum. Bunu biliyor ve kendimizi aldatmak için bahaneler uyduruyoruz. Ama gerçeği görünce ne yapmamız gerek? Kendini beğenmişin biri olduğu açıkça belli olan kadın, dilini şaklatarak Fransızca, "İnsanın sıkıntılarından kurtulsun diye akıl verilmiş," dedi. Bu sözler Anna'nın düşüncesine yanıt verilmiş gibiydi. Anna içinden "bu sıkıntılardan kurtulmak" diye geçirdi. Ağ yanaklı adamla karısına bakınca kadının kendini anlaşılmamış bir kadın olarak gördüğünü, kocasının onda bu düşünceyi yarattığını ve kendisini aldattığını anladı. Anna onların öykülerini tümüyle keşfettiğini ve ruhlarının en gizli köşelerini gördüğünü hissediyordu. Ama bunlarda ilginç bir yan yoktu. "Evet, bu beni üzüyor. Akıl da sıkıntılardan kurtulmamız için bize verilince... O halde kurtulmak gerek. Artık görülecek hiçbir şey kalmayınca, her şey iğrençleşince neden ışığı söndürmeyelim ki? Ama bunu nasıl yapmalı? Konduktör neden koşuyor? Neden öteki vagonda bulunan herkes gülüyor? Her şey yapay, her şey yalan, aldatmaca, her şey berbat. Tren gara varınca durdu. Anna dışarı çıktı. Yolcuların arasından geçti. Tüm deve bağlıymış gibi onlardan uzaklaştı. Buraya neden geldiğini ve ne yapmayı amaçladığını anımsamaya çalışarak peronda durdu. Eskiden ona olabilirmiş gibi görünen her şeyin, şimdi onu rahat bırakmayan bu gürültücü, korkunç, insan kalabalığının ortasında anlaşılması bile güçtü. Kimi zaman hamallar koşarak yanına geliyor, hizmet etmek istiyor, kimi zaman topuklarını vurarak peronda dolaşan gençler bağırarak yanından geçerken onu süzüyorlardı. Kimi zaman da karşıdan gelenler ona yol vermiyorlardı. Anna bir yanıt alamayınca yolunu sürdüreceğini anımsayarak hamallardan birini durdurdu ve ona Kont Vronski'den bir mektup getiren arabacının gara gelip gelmediğini sordu. Kont Vronski mi? Az önce onun yolladığı biri geldi. Birisi Prenses Sorokina ile kızını karşılamaya gitti. Bu arabacı nasıl biri? O sırada arabacı Mihailov bir saat zinciriyle süslü, şık mavi giysisi içinde, neşeli ve kıpkırmızı bir yüzle ona yaklaştı ve bir mektup uzattı. Adam işini iyi yaptığı için gurur duyuyordu. Anna mektubu açtı. Daha okumadan önce yüreği sıkıştı. "Mektup daha erken gelmediği için üzgünüm. Saat 10'da eve döneceğim," yazıyordu Vronski düzensiz bir yazıyla. Anna acı acı gülümseyerek "bunu bekliyordum," dedi. Mihailova dönerek tatlı bir sesle. "Peki, sen eve dön," dedi. alçak sesle konuşuyordu. Çünkü çok hızlı çarpan yüreği soluk almasına engel oluyordu. Hayır, bana acı çektirmene göz yummayacağım diye düşündü. Bu gözler ne Vronski'ye ne de kendineydi. Acılarının nedeni olan şeyiydi. Perona gelen iki oda hizmetçisi ona bakmak için başlarını çevirdiler. Anna'nın dantellerinden söz ederek gerçekmiş deyip giysisini uzun uzun incelediler. Delikanlılar her zamanki gibi tepeden tırnağa süzerek Anna'yı sinirlendirmişlerdi. Laf atarak, kahkahalarla gülerek önünden geçiyorlardı. Tren şefi karşıdan gelerek gidip gitmeyeceğini sordu Anna'ya. Şıra satan bir çocuk bakışlarını ondan ayıramadı. Anna gardan uzaklaşırken, "Tanrım nereye gitmeliyim?" diye düşündü. Peronun sonuna gelince durdu. Bayanlar, çocuklar, kahkaha atan gözlüklü bir bey, konuşmalarını kesip yanlarından geçen genç kadını süzdüler. Anna adımlarını hızlandırdı. Bir yük treni geliyordu. Peron öyle hızla sarsılıyordu ki Anna kendini trende sandı. Birden Vronski ile ilk karşılaştığı gün ezilen adamı anımsayınca ne yapması gerektiğini anladı. Hafif ve hızlı adımlarla su deposundan yolun karşısına raylara dek inen basamaklardan indi. Geçmekte olan trenin yanında durdu. Vagonların altına, poyralara, parmaklara, yavaş yavaş ilerleyen birinci vagonun dökme demirden büyük tekerleklerine baktı. Bakışlarıyla ön tekerleklerle arka tekerleklerin arasındaki mesafenin tam ortasını bulmaya ve burasının tam önüne geleceği anı kestirmeye çalıştı. Vagonun gölgesine ve traversleri kaplayan kömür tozuyla karışık kuma bakarak "Buraya," dedi içinden. "Tam orta yerine. Böylece onu cezalandıracağım ve her şeyden kendimden kurtulmuş olacağım." 8. kaset, 2. yüzün sonu.